Ayrım 26, Yaşam ve Yazgı, 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 283. 49. Bölüm. Bu yaz yaşam, oyun küplerinin ABC kitaplarındaki resimlerin sınırlarını aşmıştı. Suna'nın siyah kanadının nasıl mavi mavi parladığını ve gülüşünde, bağırışında ne büyük bir neşeli alaycılık olduğunu görmüştü. Yaprakların arasında beyaz kirazlar görünüyordu ve ağacın pütürlü gövdesine tırmanmış, meyvelere erişmiş, koparmıştı. Boş bir yere bağlanmış buzağının yanına gitmiş, ona bir şeker parçası uzatmış, sevinçten dona kalmış, kocaman yavrunun sevimli gözlerini görmüştü. Kızıl saçlı pınçık David'in yanına gelmiş ve bastıra bastıra "hadi gel dövüşelim" demişti. Büyük annenin evinin olduğu avludaki Yahudiler ve Ukraynalılar birbirlerine benziyordu. Yaşlı Partınskaya büyük anneye uğruyor ve uzata uzata şöyle diyordu: "Ne dersiniz Roza Nusinovna? Sonya Kiev'e gidiyor, yine kocasıyla barıştı." Büyük anne ellerini çırparak ve gülerek şöyle yanıt veriyordu: "Desene bir komedi seyrettiniz." Bu dünya David'e soyadı Draco Dracon olan, saçları lüleli, yüzü gözü boyalı yaşlı bir kadının köpeğiyle birlikte dolaştığı, Zis 101 marka bir otomobilin sabahları ana girişin önünde durduğu, gözünde yaydı gözlüğü, boyalı dudaklarında sigarasıyla komşu kadının ortak gaz ocağının başında "Troçkis karı, benim kahvemi yine ocaktan almışsın" diye kudurmuş gibi fısıldadığı Kirov Caddesi'nden daha iyi geliyordu. Annesiyle istasyonda indiklerinde geceydi. Ay ışığıyla aydınlanan taş döşeli yoldan bir girintinin içinde 12 yaşında bir çocuk boyunda, başında dikenli çalıdan tacıyla hafifçe öne eğilmiş zayıf bir İsa'nın durduğu beyaz Polonya Katolik Kilisesi'nin yanından ve bir zamanlar annesinin okuduğu öğretmen okulunun yanından geçmişlerdi. Birkaç gün sonra cuma akşamı David boş alanda çıplak ayaklı futbolcuların havaya yükselttiği altın rengi tozun içinde yaşlı kadınların sinagoga gittiklerini görmüştü. Ukraynalıların beyaz evlerinin, gıcırdayan kuyu çıkrıklarının ve eski İncil zamanlarının desenleriyle insanın başını döndüren siyah beyaz doğa giysileri üzerindeki eskimiş nakışların birleşiminden iliklere işleyen bir güzellik doğmuştu. Kobzar. Dipnot, Ukraynalı ozan ve ressam Taras Şevçenko'nun şiirlerini topladığı kitabı. Pushkin ve Tolstoy fizik kitapları, sol, komünizm, bir çocukluk hastalığı burada yan yanaydı. Ayakkabıcı ve terzilerin iç savaşta buraya gelen oğulları, bölge komitesi öğretmenleri, bölge sendika kurullarından entrikacılar ve hatipler, kamyon sürücüleri, cinayet masasından ajanlar yan yanaydı. David büyük annesinin yanına geldikten sonra annesinin mutsuz olduğunu öğrendi. Bunu ona ilk söyleyen şişman, hep utanıyormuş gibi yanakları kıpkırmızı Rahil teyzeydi. "Annen gibi harika bir kadını bıraktığına göre bak nasıl pişman olacak." Ertesi gün David babasının kendisinden 8 yaş büyük bir Rus kadına gittiğini, filarmonide ayda 2500 ruble kazandığını, annesinin nafaka almayı reddettiğini ve sadece kendi kazandığı ayda 310 rubleyle geçindiğini öğrendi. David bir kere büyük annesine kibrit kutusu içinde sakladığı ipek böceği kozasını gösterdi. Fakat büyük annesi "bu iğrenç şeyi ne yapacaksın, hemen at onu" dedi. David iki kez yük istasyonuna gitmiş, öküzlerin, koyunların, domuzların vagonlara yüklenişine bakmıştı. Bir öküzün avaz avaz bağırdığını duymuştu. Hayvanın ya bir sıkıntısı vardı ya da merhamet istiyordu. Çocuğun yüreği korkuyla dolmuştu. Ama vagonların yanından yırtık pırtık giysileri ve yağlı gocuklarıyla geçen demir yolu işçileri, yorgun zayıf yüzlerini böğüren öküzden yana çevirip bakmamışlardı. David'in gelişinden bir hafta sonra büyük annenin komşusu, tarım makineleri fabrikasında tesviyeci Lazar Yankelevich'in karısı Deborah ilk çocuğunu doğurdu. Deborah geçen yıl Kodima'daki kız kardeşini ziyarete gitmişti ve bir fırtına sırasında onu yıldırım çarpmıştı. Suni teneffüs yaptırmışlar, üstünü toprakla örtmüşlerdi ve 2 saat ölü gibi yatmıştı. İşte bu yazda bebeğini doğurmuştu. 15 yıldır çocuğu olmuyordu. Büyük annesi David'e bunu anlatmış ve "insanlar öyle diyorlar ama geçen yıl ameliyat olmuştu ayrıca" diye de eklemişti. Büyük anne ile David işte bu komşularına uğramışlardı. Büyük anne beyaz bir sepetin içinde yatan iki ayaklı canavara bakıp "hadi bakalım Lüzya, hadi bakalım Deba" demişti. Bu sözleri öyle tehditkar bir sesle söylemişti ki, sanki babanın ve annenin gerçekleşen bu mucizeyi hiçbir zaman hafife almaması için uyarıda bulunuyordu. Demir yolunun yanındaki küçük evde Sorkina adlı yaşlı kadın, berberlik yapan sağır dilsiz iki oğluyla birlikte oturuyordu. Komşuların hepsi onlardan korkardı. Yaşlı Partınska'ya Davide şöyle diyordu. İçmedikçe sesleri çıkmaz ama içince birbirlerine saldırır, bıçak çekerler, at gibi kişnerler. Büyük anne kütüphaneci Musya Borisovna'ya nasılsa Davide'le bir kavanoz kaymak göndermişti. Musya Borisovna'nın odası küçücüktü. Masanın üstünde küçük bir fincan duruyordu. Duvara küçük bir raf çakılmıştı. Üzerinde küçük kitaplar vardı. Karyolanın başucunda küçük bir fotoğraf asılıydı. Fotoğraftakiler kundağa sarılı Davit'le annesiydi. David fotoğrafa baktığında Musya Borisovna kızardı ve ''Annenle aynı sırada otururduk.'' dedi. David ona Ağustos böceği de karınca masalını yüksek sesle okudu. Musya ise ona bir şiirin başına alçak sesle okudu. Ağlıyordu Sasha, ağacı kestiler diye. Sabah avluda gürültüler vardı. Solomon Slepoy'un yazın diktirdiği ve naftalinlediği kürkü gece çalınmıştı. Büyük anne Slepoy'un kürkünün kaybolduğunu öğrenince şükürler olsun Tanrım, bu hayduda bir ceza verdin dedi. David Slepoy'un muhbir olduğunu, döviz ve altın beşlikler piyasadan zorla toplandığı sırada pek çok insanı ele verdiğini öğrendi. 1937'de yine insanları ihbar ediyormuş. İhbar ettiklerinden ikisi kurşuna dizilmiş, biri de hapishane revirinde ölmüş. Gecenin korkunç hışırtıları, masum kan ve kuşların ötüşü, her şey kaynayan pişen bir lapa halinde bir araya gelmişti. David bu lapayı ancak onlarca yıl sonra anlayabilirdi. Ama onun yakıcı güzelliğini ve yarattığı korkuyu gündüz ve gece küçük yüreğiyle hissediyordu. 50. Bölüm. Hastalık bulaşmış hayvanları kesim için başka yere taşıma, kesim noktalarında toplama, uzman işçilerin yetiştirilmesi, hendeklerin ve çukurların açılması gibi hazırlık önlemleri alınır. Hastalıklı hayvanları kesim noktalarına teslim etmekte ya da kaçan hayvanları yakalamakta yöneticilere yardım eden halk, bunu danalara ve ineklere olan nefretinden değil, kendini koruma duygusuyla yapar. İnsanların topluca boğazlanmasında, halkı saranda öldürülen yaşlı adamlara, çocuklara, kadınlara duyulan kana susamış bir nefret değildir. Bu nedenle insanları toplu halde öldürme kampanyasını özel bir şekilde hazırlamak gerekir. Burada kendini koruma duygusu yetmez. Burada halk arasında tiksinti ve nefret uyandırmak gereklidir. Ukrayna ve Beyaz Rusya Yahudilerinin yok edilmesi de işte tam bu tiksinti ve nefret ortamında hazırlanıp gerçekleştirildi. Stalin kitlelerin öfkesini harekete geçirip kışkırtarak kulaklığın bir sınıf olarak yok edilmesi kampanyasını, Troçkist, Buharinci piçlerin ve kundakçıların öldürülmesi kampanyasını bir zamanlar yine bu topraklarda gerçekleştirmişti. Deneyim bu tür kampanyalarda halkın büyük bölümünün hipnotize edilmiş gibi yöneticilerin bütün emirlerine uyduklarını göstermiştir. Halk kitlesi içinde kampanyanın havasını yaratan küçük bir grup vardır. Kana susamışlar, sevinenler ve öç almaktan zevk duyanlar, ideolojik budalalar ya da kişisel hesaplarının dikkate alınmasından, eşyaların ve evlerin yağmalanmasından, münhal görev yerleri açılmasından çıkarı olanlar. İnsanların çoğunluğu kitlesel kıyımlardan için için korkarak ruhsal durumunu sadece yakınlarından değil kendisinden de saklar. Bu insanlar yok etme kampanyalarına adanmış toplantıların yapıldığı salonları doldururlar ve bu toplantılar ne kadar sık yapılırsa yapılsın, bu salonlar ne kadar büyük olurlarsa olsun, birinin de çıkıp sessiz oy birliğini bozduğu bir durum hemen hemen hiç olmamıştır. Bir adamın kuduz kuşkusu olan bir köpek gördüğünde gözlerini köpeğin yalvaran bakışlarından alamadığı, kuduz kuşkusu olan bu köpeği karısının ve çocuklarının yaşadığı eve götürdüğü durumlar elbette daha azdır. Ama yine de böylesi durumlar vardı. 20. yüzyılın birinci yarısı büyük bilimsel buluşların, devrimlerin, muazzam sosyal değişimlerin ve iki dünya savaşının olduğu bir dönem olarak geçecektir. Ancak 20. yüzyılın birinci yarısı insanlık tarihine Yahudi halkının çok büyük katmanlarının sosyal kuramlara ve ırk kuramlarına dayanarak toptan yok edildiği bir dönem olarak girecektir. Yaşadığımız dönem bu konuda anlaşılır bir alçak gönüllülükle susmaktadır. Boyun eğmek insan tabiatının bu dönemde ortaya çıkan en şaşırtıcı özelliklerinden biri olmuştur. İdam yerine uzanan çok uzun sıraların oluştuğu ve kurbanların sırayı bizzat düzene soktukları durumlar olmuştur. Sabahtan gecenin geç vaktine dek uzun ve sıcak bir gün boyunca idamın beklendiği ve bunu bilen annelerin temkinli davranarak çocukları için yanlarına şişelerle su ve ekmek aldıkları durumlar olmuştur. Milyonlarca suçsuz insan yakında tutuklanacağını hissederek çamaşırlarını ve havlusunu paketleyip önceden hazır etmiş, yakınlarıyla önceden vedalaşmıştır. Milyonlar sadece inşa etmekle kalmayıp aynı zamanda kendilerinin koruduğu çok büyük kamplarda yaşamıştır. Ve on binlerce değil, hatta on milyonlarca da değil, çok büyük insan kitleleri suçsuzların yok edilmesinin uysal tanıkları olmuştur. Ama sadece uysal tanıklar olarak kalmamışlar, emredildiğinde yok etme oylaması yapıldığında kitlesel kıyımları onayladıklarını seslerinin bütün gücüyle ifade etmişlerdir. İnsanların çok büyük bir uysallık gösterdikleri bu ortamda beklenmedik bir şey ortaya çıkmıştır. Elbette direniş vardı, mertlik ve ölüm mahkumlarının direnişi vardı, isyanlar vardı, insanların tanımadıkları, bilmedikleri bir insanı kurtarmak için kendi yaşamlarını ve ailelerinin yaşamını tehlikeye attıkları fedakarlıklar vardı. Yine de tartışılmaz boyutlarda bir kitlesel boyun eğme söz konusuydu. Bu kitlesel boyun eğmenin ortaya koyduğu nedir? İnsan doğasında ansızın beliren yeni bir özelliği mi ortaya koyar? Hayır, bu boyun eğme özelliği insanları etkilemiş olan yeni, korkunç bir gücü ortaya koyar. Totaliter sosyal sistemlerin aşırı zorbalığı, bütün kıtalarda insan ruhunu felç etme gücünü göstermiştir. Faşizmin hizmetinde bulunan insan ruhu, uğursuz ve ölüm saçan köleliğin tek ve gerçek iyilik olduğunu ilan eder. Hain ruh, insanca duyguları yatsımadan faşizmin işlediği suçları en yüksek insanlık severlik biçimi olarak ilan eder. İnsanları temiz, saygın bir yaşamı olanlar ve olmayanlar diye ayırır. Kendini koruma tutkusu içgüdünün ve vicdanın uzlaşmasında kendini gösterir. Dünyadaki ideolojilerin hipnotize edici gücü içgüdünün yardımına koşar. Bu ideolojiler vatan topraklarının gelecekteki büyüklüğü, insanlığın, ulusun, sınıfın mutluluğu, dünya çapında ilerleme gibi en yüce amaca erişmek için her türlü fedakarlığı yapmaya, her türlü yöntemi kullanmaya çağrıda bulunur. Yaşama içgüdüsünün, büyük ideolojilerin hipnotize edici gücünün yanı sıra üçüncü bir güç daha çalışmıştır. Çok güçlü bir devletin sınır tanımayan zorbalığı karşısında, devletin asıl günlük işi haline gelen cinayetler karşısında duyulan korku. Totaliter devletin zorbalığı o kadar büyüktür ki bir araç olmaktan çıkar, mistik, dinsel bir hayranlık konusu haline dönüşür. Düşünen, okumuş, yazmış bazı Yahudilerin insanlığın mutluluğu için Yahudilerin öldürülmesinin gerekli olduğu ve bunun bilinciyle kendi öz çocuklarını idam yerlerine götürmeye hazır oldukları, vatanın mutluluğu için bir zamanlar İbrahim peygamberin yaptığı gibi kurban vermeye hazır oldukları yolundaki düşünceleri başka nasıl açıklanabilir? Köylü çocuğu olan akıl ve yetenek sahibi bir ozanın, köylülerin acı çektikleri kanlı bir dönemi, onurlu ve saf bir emekçi olan babasını sömüren bir dönemi, öve öve göklere çıkaran bir manzumeyi samimi bir duyguyla yazması başka nasıl açıklanabilir? Faşizmin insanı etkileme yöntemlerinden biri de onun gözlerinin tamamen ya da tama yakın bir şekilde kör olmasıdır. İnsan ölümün onu beklediğine inanmaz. Mezarın kıyısında duranlarda iyimserliğin çok fazla olması şaşırtıcıdır. Akıl dışı, zaman zaman pis, zaman zaman da alçakça bir umut yüzünden bu umuda uygun düşen acınası, zaman zaman da alçakça bir uysallık ortaya çıkmıştır. Varşova isyanı, Treblinka'daki isyan, Sobibor'daki isyan, Brennerlerin küçük ayaklanmaları ve isyanları şiddetli umutsuzluktan çıkmıştır. Fakat elbette tam ve açık umutsuzluk sadece isyanları ve direnişi değil, normal bir insanın tanımadığı öldürülme isteğini de doğurmuştur. İnsanlar kanlı hendeğin önünde sıra yüzünden tartışmışlar ve havada heyecanlı, çılgın, neredeyse sevinçli bir ses duyulmuştur.
''Yahudiler korkmayın, korkulacak bir şey yok, 5 dakikada tamam.''
Her şey boyun eğme duygusu doğuruyordu. Umutsuzluk da, umut da. Yazgısı aynı olan insanlar karakter bakımından aynı değillerdir. Yakında öldürüleceğini bilerek sevinen bir insanın neler yaşadığı ve neler hissettiği üzerinde düşünmek gerekir. Bu konuda pek çok insanın, özellikle şans eseri herhangi bir düşünceye sahip olmadıkları koşullarda nasıl savaşılması gerektiğini öğretme eğiliminde olan insanların düşünmeleri gerekir. Sınır tanımayan bir zorbalık karşısında boyun eğmesini sağladıktan sonra insanı ve insanın geleceğini anlamak açısından önem taşıyan nihai sonucu çıkarmak gerekir. İnsanın doğası değişikliğe uğruyor mu? Totaliter zorbalık ablukası içinde farklılaşıyor mu? İnsan insana özgü, özgür olma isteğini yitiriyor mu? İnsanın yazgısı ve totaliter devletin yazgısı bu yanıttadır. İnsan doğasının değişmesi devlet diktatoryasına dünya çapında ve sonsuz bir zafer sözü verir. İnsanın özgürlük isteğinin değişmeden kalması ise totaliter devletin ölüm kararıdır. Varşova göttosundaki Treblinka ve Sobibor'daki büyük isyan ve Hitler tarafından köleleştirilen onlarca ülkede alevlenen çok büyük partizan hareketi, Stalin sonrası 1953 yılında Berlin ve 1956 yılında Macar isyanları, Stalin'in ölümünden sonra Sibirya ve Uzak Doğu kamplarını kaplayan isyanlar, aynı dönemde Polonya'da çıkan kargaşalıklar, üniversite öğrencilerinin düşünce özgürlüğünün bastırılmasına karşı başlattıkları ve pek çok kente yayılan protesto hareketi, birçok fabrikadaki grev, insana özgü özgürlük isteğinin yok edilemeyeceğini göstermiştir. Bu istek bastırılmıştır ama varlığını sürdürmüştür. Köleleştirilen insan yapısı bakımından değil, yazgısı bakımından köle olmuştur. İnsanın doğal özgürlük isteği yok edilemez. Bu istek bastırılabilir ama yok edilemez. Totalitarizm zorbalıktan vazgeçemez. Zorbalıktan vazgeçen totalitarizm yok olur. Ezeli, sürekli, açık ya da örtülü aşırı zorbalık totalitarizmin temelidir. İnsan gönüllü olarak özgürlükten vazgeçmez. Zamanımızın ışığı, geleceğin ışığı bu yargıdadır. 51. Bölüm. Elektrikli makine matematik hesaplarını yapar, tarihsel olayları aklında tutar, satranç oynar, bir dilden başka bir dile kitap çevirir. Matematik problemlerini hızlı çözümleme yeteneği bakımından insanı geride bırakır, belleği ise kusursuzdur. İnsanı örnek alan ve ona benzer bir makine yaratan ilerlemenin sınırı var mı? Galiba böyle bir sınır yok. Gelecek yüzyılların ve bin yılların makinesini gözümüzde canlandırabiliriz. Bu makine müzik dinleyecek, resimle ilgili değerlendirme yapacak, kendisi resim yapacak, müzikler, şiirler yazacak. Bu makinenin mükemmelliğinin bir sınırı var mı? İnsanla karşılaştırılabilir mi, insanı geçebilir mi? Elektronikteki yeni gelişmeler insanın makine tarafından yeniden yaratılmasını gerektirecektir. Çocukluk anıları, mutluluk gözyaşları, ayrılık acısı, özgürlük aşkı, hasta bir yavru köpeğe duyulan acıma, hastalık kuruntusu, ana şefkati, ölüm düşüncesi, hüzün, dostluk, zayıflara karşı sevgi, ansızın ortaya çıkan umut, sevindirici bir tahmin, keder, nedensiz neşe, ani heyecan. Makine hepsini yaratır. Ancak ortalama sıradan bir insanın aklının ve ruhunun özelliklerini yeniden yarattıkça, boyutları ve ağırlığı giderek büyüyen makineyi koymak için tüm yeryüzünün alanı yetmez. Faşizm 10 milyonlarca insanı yok etti. 26. ayının sonu. Sayfa 293.